Ayrım 12, Ölüm Gemisi, Traven, sayfa 129, 27. bölüm. Saat 5:30'da bir zenci akşam yemeğini getirdi koğuşa. İki yamru yumru olmuş yağlı teneke kaptaydı akşam yemeği. Bezelye çorbasıydı, haşlanmış patates. Beyaz yanı kalmamış bir kapta da kahverengi bir su vardı. Bu suyun adına da Yorikye'de çay deniyor. Et yok mu dedim zenciye. Yok bugün dedi. Yüzüne iyice bakınca zenci olmadığını anladım. Öteki nöbetin kömür işçisiydi. O da benim gibi bir beyazdı yani. Akşam yemeklerini getirmek senin işin dedi. Beni Miço diye almadılar oğlum dedim. Miço yoktur bu teknede. Peki kim görür o işi? Kömürcüler. Bu birinci sille. İyidir ama çaresiz elden ne gelir, değiştiremezsin alın yazını. Akşam yemeklerini ölü nöbetindekiler getirir. Al sana bu da ikinci sille. Birbiri ardından iniyordu silleler, deme gerek saymam artık, sıkı dur dedim içimden. Ölü nöbeti ha, bilmeliydim bunu. 12'den 4'e kadar olan nöbet, yani en bayağı, en aşağılık, en rezil nöbet saati. Denizcilerin canına okumak için konmuştur bu nöbet saati. 4'te gelirsin nöbetten, yıkanırsın, gider koğuştakilere akşam yemeğini alırsın. Sonra bütün o bulaşığı yıkarsın. Dedik ya, Miço yokmuş. Gelir ranzana uzanırsın. Çünkü ertesi sabah 8'e kadar yiyecek bir lokma bir şey vermezler artık. Ama gece gene nöbete çıkacaksın. Çıkmakla kalsa iyi. Domuzuna çalışacaksın gece. Çalışabilmen için adam akıllı karnını doyurmuş olman gerekir. Yoksa yıkılır kalırsın. Gel gelelim, çok yersen uyku tutmaz, rahatsız olursun. Çoğu zaman işi olmayanlar ona kadar oturup iskambil oynarlar ya da çene çalarlar. Başka gidecek yer olmadığı için orada otururlar. Duyarsın seslerini. Konuşmayın diyemezsin adamlara. Dillerini unuturlar konuşmasalar. Zaten alçak sesle konuşurlar, rahatsız etmesinler diye. Ama alçak sesle konuşmak yüksek sesle konuşmaktan daha beterdir. 11'e doğru uyuklamaya başlarsın. 12'ye 20 kala gelip uyandırırlar. Fırlayın aşağı. 4'te dönersin, yıkanırsın. Belki yıkanırsın demek istedim. Yıkılırsın ranzana. Sabahın 5:30'unda günlük gürültüler başlar teknede. 8'de uyandırırlar kahvaltı diye. Öğleye dek durmadan bir yerlere çiviler çakılır. Testereler işler, komutlar verilir. 12'ye 20 kala nöbet için haber vermeye gelmezler. Bu saatte kimse uyumaz derler de ondan. İnersin gene iş başına. Bu çember böylece durmadan döner, döner, döner. Peki miçolar olmadığına göre bulaşığı kim yıkar dedim. Kömür işçileri. Kenefleri kim temizler? Kömür işçileri. İş iştir. Kenef temizlemeyi aşağılık bulduğundan değil ama buranın keneflerini görseydiniz anlardınız üzüntümü. Böyle pis kenef savaş sırasında siperlerde bile görülmemiştir. Domuzu bağlasan durmaz bizim keneflerde. Domuzların da günahına girmek istemem. Adı çıkmış pisliği hayvanların. Oysa attan pek farkı da yoktur. Ama zavallı hayvancağız semizlesin diye avuç içi kadar yere tıkarlar, sonra da pis domuz derler. Köylüyü bağlasam öyle daracık bir yere, göreyim bakayım hangisi daha çok pisletmiştir yattığı yere. Cezasız kalmaz yaptığın, insanlar da hayvanlara yaptıklarının cezalarını yaşadıkları süre içinde çekecekler. Atlar, köpekler, domuzlar, kurbağalarla kuşlar az mı çeker insanların elinden? İnsanın insana yaptığı cezasız kalır belki ama hayvana çektirdiği eziyeti ödeyecektir, bilmiş olun. Kaşığı ağzına götüremeyecek kadar yorgun olursan temizleyemezsin kenefi. No sir. Güneşli İspanyam, senin gibi güler yüzlü bir ev sahibine vefasızlık ettim. Cezamı çekecektim elbet. Her teknede bir şamar oğlanı vardır. Günlük işleri görür, çerez diye alınır gemiye. İşi ağır değildir ama her yerde bulunması şarttır. Yardım eder herkese. Güverte işçisinin gündeliğini alır. Fena para değildir sizin anlayacağınız. İyi bir hayat sürer. Yalnız her işten o sorumludur. Herkes kabahati ona yükler. O da gık demeden bütün kusurları yüklenir. Kazan dairesine girmesi yasaktır. Ama kazan dairesinde yangın çıksa kabahat Şamaroğlan'ındadır. Ahçının yemeği yansa dayağı Şamaroğlan'ı yer. Mutfağa girmesi yasaktır. Ama olsun, su borularını temizlerken musluğu kapamıştır. Gemi batsa bütün kabahat Şamaroğlan'ındadır. Çünkü o bir Şamaroğlan'ıdır işte. Yorikya'daki Şamaroğlanları kömür işçileriydi. Şamaroğlanlarının Şamaroğlan'ı da, iyi bildiniz, ölü nöbetinde çalışan kömür işçileriydi. Teknede pis, berbat, sakıncalı bir iş mi var? Kaptan ikinciye emreder, ikinci Lostroma'ya, Lostroma güverte işçisine, güverte işçisi ateşçiye, ateşçi de bu ateşçinin işi değil, kömür çeken yapar bunu. Her kabak senin başına patlar, yani ölü nöbetine çıkan kömür işçisinin başına. Yara bere içinde her yanın kanayarak son dakikada ayaklarından çekip güç halle ölümden kurtarmışlardır seni. İstenileni yapmışsındır. O zaman ateşçi güverte işçisine yaptım bozuk yere der. Güverte işçisi Lostroma'ya yaptım der. Lostroma ikinci de kaptana gider tamam der. Yalnız gemi jurnaline yazmanızı dilerim. Gemi jurnaline yazılır. Teknenin hızı kesilmeden gemi ikincisi ölümü göze alarak kazan dairesindeki boruyu onarmıştır. Kumpanya okuyuncu bunu müdür, şu Yorikya'nın kaptanını daha iyi bir tekneye alalım, yazık oluyor adam orada der. Ama kömür işçisi aldığı yaralardan sakat kalmıştır. Belki yürüyemez artık, kimin umurunda? Peki ama neden o da ötekiler gibi bu benim işim değil, yapmam demedi? Diyemez de ondan, yapmak zorundadır da ondan. Bütün gemiyi batırmak mı niyetin, bütün arkadaşların boğulsun mu? Nasıl razı olursun buna? Güverte işçisi kazandan bir şey anlamaz ki. Hoş kömür işçisi de kazandan anlamaz. O yalnız kömür taşımasını bilir. Gemi ikincisi ya da gemi birincisi anlar kazanlar. Onlar mühendistir de ondan. Diplomalı adamlardır. Ama kömürcü kazanda çalışır. Kazanın yanında, önünde, arkasında iş görür. Hem sorumluluğunu nasıl üstüne alsın bunca insanın? Kendisi onarırken geberecekmiş. Ne yapalım gebersin? Önünde sonunda bir kömür işçisi ölecek olan, sözü edilmez bir Şamaroğlan'ı, bardağına düşmüş bir sineği kurtarmaya çabalar, onu hayata kavuşturursun gene ama bir kömür işçisinin sinek kadar da değeri yoktur. Kömür işçisi demek pislik demek, insan değildir kömür işçisi, paçavradır, o ancak kömür çekmeye yarar o kadar. Ey kömürcü, bir konyak içer misin? İçerim şef demeye kalmadan elinden kadeh düşmüştür, dökülmüştür konyak, yanmıştır elin, yes sir. Akşam yemeği masanın üstünde duruyordu. Acıkmıştım bu arada, bir şey yesem fena olmaz diyordum. Bir şey yemekte niyetim, yalnız niyet yetmiyor her zaman. Niyet ettiğin işi sonuna kadar getirmek de var, bir tabakla bir kaşığa bakındı. Dokunma, o benim tabağım. Nerede vardır ki tabak? Getirmedinse tabaksız yiyeceksin demektir. Vermezler mi burada? Vermezler tabii. Tabaksız kaşıksız nasıl yerim? Senin bileceğin iş. Ranzadan biri seslendi. Benimkileri kullanabilirsin. Temizlemek sana düşer, karışmam ha dedi. Birinin tabağı kırıktı, fincanı yoktu. Ötekinin çatalı vardı, kaşığı yoktu. Koğuşa yemek gelince tabağı, çatalı, kaşığı kim önce kullanacak diye bir patırtı kopardı. Kim önce davranırsa en iyi parçayı o kapardı da ondan. Kimsenin de kızmaya hakkı olmazdı. Çay dedikleri o kahverengi su çoğu zaman sıcak bile değildi. Kahve dedikleri nesneyi sabah kahvaltısında bir de öğleden sonra üçte verirlerdi. Bu üçte verilmesi gereken kahveyi hiç görmedim. O saatte ölü nöbetindeydim. 12'den 4'e dek nöbetteydim. Üçte verilen kahvenin damlası kalmazdı ben döndüğümde. Kahve ile çay. Kahve ve çay olmaktan çıkınca insan bu nesneleri şekerle ya da sütle süslemek ister, dalgayı bozmamak için. 3 haftada bir adam başına bir küçük kutu şekerli süt verirlerdi. Her haftada yarım kilo şeker tayınımız vardı. Kahveyle çayı mutfak gönderirdi. Şekerini sütünü biz kendimiz koyardık, kendi tayınımızdan. Hesaplı biri her seferinde bir kaşık sütü kahvesine ya da çayına koyup idare edebilirdi. Gel gelelim açılan kutuyu nereye saklarsan sakla, çalınmaz da ama ötekiler bulur temize havale ederler de. Benim başıma bir kez geldi bu iş, sonra basmadım tongaya. Kutuyu açar açmaz sonuna dek kaşıklardım, böylelikle sütümü kurtarmış olurdum. Yarım kilo şeker de öyle, hemen silip süpürürsen ne âlâ, yoksa hava alırsın. Bütün şekerleri bir kutuya koyalım da idareli yiyelim dedik. Koğuşun bütün şekeri 2 gün sonra bitivermişti. Çaresiz eski usule döndüktü gene. Her gün taze ekmek verirlerdi. Hafta başlarında 1 kutu margarin yağımız da vardı. Bol bol yeterdi koğuşa. Ama Arap sabunu daha iyi koktuğu için yiyemezdik bu margarini. Kimi günler sağır ve kör olmamız gerekirdi. Böyle günlerde adam başına 2 kadeh konyakla yarım fincan marmelat dağıtırlardı. Yorikke'nin susmayı. Sabah kahvaltılarında Frank arpasıyla erik hoşafı ya da sucuklu pirinç. Ya patatesle ton balığı ya da baklayla tuzlu balık verirlerdi. 4 gün geçti mi sıra gene Frank arpasıyla erik hoşafına gelirdi. Pazar öğle yemeği en iyi yemekti. Salçalı sığır eti ya da salçalı kuzu eti. Pazartesi tuzlu balık vardı, kimse ağzına koyamazdı, şap gibiydi çünkü. Salı günleri kurutulmuş ringa balığı, çarşambaları fasulye, börülce gibi şeyler, yanında mavim trak çamur gibi bir şey vardı. Puding miymiş bu? Perşembeleri gene sıra tuzlu balığa gelirdi, hani o kimsenin ağzına koyamadığı. Akşam yemekleri ya sabah kahvaltısında yediğimiz ya da öğle yemeğinden artanlardı. Her yemekte haşlanmış patates vardı. Kaptanın patates aldığını hiç görmedim. Hep yüklediğimiz patatesleri yedirirdi bizlere. Bunlar tazeyken diyeceğim yok. Tereyağı gibi kayar adamın boğazından. Gel gelelim 19-20 ay denizde kalınca çürük patatesin tadı mı olur? Yükümüz yiyecek nesneler diyebilmek için bir sürü ıvır zıvır vardı Yorikke'de. Patatesten başka muz, ananas, domates, hurma, Hindistan cevizi gibi. Bu saydıklarım olsaydı yemekler yenir yutulur gibi değildi. Mide bulantısından geberirdik, öyle tiksiniyorduk yemeklerden. Dünya savaşına katılmış olanlar bilir. İnsan dediğin kolay kolay ölmüyor ama bir de ölüm gemisine düştün mü, asıl o zaman anlarsın insanoğlunun dayanma gücünün ne demek olduğunu. Zamanla tiksinme diye de bir şey kalmıyor. Biri tabağını verdiydi ya bana, iyi hoş ama yalnız tabakla iş bitmez. Neyse Stanislav'ın çatalını, Fernando'nun fincanını, Ruben'in bıçağını kullanıyordum. Herman kaşığını verecekti ama benim kendi kaşığım vardı. Buna karşılık onların kirli bıraktığı bu şeyleri önce yıkıyor, kendim de kullandıktan sonra gene yıkıyordum ki 2 kez bulaşık demekti bu. Akşam yemeğinden sonra kapları da yıkamak benim işimdi. Sabun soda gibi şeyler olmadığından ancak çalkalanıyordu bunlar. Artık düşünün kapların durumunu. Yaşayamazdım bu pisliğin içinde, koğuşu temizlemeye koyuldum bir gün. Çocuklar yemek üstüne ölü gibi ranzalarına yığılmıştı. Yemekte kimse ağzını açıp konuşmazdı zaten. Hep birlikte yem yiyen domuzlara benziyorduk. Ama 3 gün sonra bu benzetmeyi saçma buldum. Geçmiş günlerimin anıları yavaş yavaş sönüyor, yok oluyordu. Benzetmelere de boş vermeye başladım. Sabun vermezler. Fırça, tahta bezi filan da arama. Hem kes artık sesini, uyuyacağız. Ben soluğu hemen gemi ikincisinde aldım. Kapıyı vurdum, girdim içeri. Bizim koğuşu temizlemek istiyorum. Sabun verin. Anlamadım. Sabun, fırça filan mı satın alayım sizler için? Ne yapalım? Benim kendi sabunum yok ki kullanayım. Kazanda çalıştığım halde sabunum yok. O senin bileceğin iş. Yıkanmak istersen sabunun da olmalı elbet. Her temiz denizcinin sabunu vardır. Bakın bunu yeni öğreniyorum. Kokulu sabun belki ama ben Arap sabunu istiyorum sizden. Kazanda çalışanlar için, kaptan ya da kumpanya, ne bileyim ben. Tekne verir işte sabunu. Şimdi de sabun almaya geldim buraya. İşte o kadar. Anlamadık ki ne biçim teknedir bu. Ne şilte, ne yastık, ne yorgan var. Havlu desen yok. Tabak, çanak desen yok. Bu saydıklarım demirbaş eşyadır. Denizciler mi getirecek bunları da? Biz de böyle. Beğenmiyorsan durma git. Vay terbiyesiz herif vay. Ağzını bozma, kaptana rapor eder, kıskıvrak bağlatırım seni. Nerede o günler? Sen bizi sarhoş mu sandın? Kıskıvrak bağlatırım derken bir aylığını keserim dedim. Yoksa işsiz mi bırakacağım sandın? Dövüşsem herifle gene o haklı çıkacak. Üstelik de iki aylığım güme gidecek. Pis pis gülerek yüzüme bakıyordu. Git büyük ananı anlat bunları oğlum. O dinler belki ama bana yutturamazsın. Şimdi de çek arabana bakalım. Git zıbar 11'de nöbete giriyorsun dedi. Ne 11'i? Benim işim 12'de başlıyor. 12'den 4'e dedim. Sana öyle geliyor. Bizim teknede bu nöbet 11'de başlar. 11'den 12'ye de kül boşaltır kömür işçileri. 12'de de asıl iş başlar. Ya demek 11 ile 12'ye dek görülen işi saymıyorsunuz ha? Kül boşaltmak da iş mi? Her kömür işçisinin yapacağı ek iştir bu. O halde ayrı para veriliyor bu iş için. Hayır, kül boşaltmak için de ayrı para mı vereceğiz? Daha neler? Ben hangi yüzyılda yaşıyordum? Hangi insan ırkının içine düşmüştüm? Çıktım herifin yanından. İşte gözümün alabildiği ne deniz? Aşık olduğum masmavi deniz uzanıp gidiyor önümde. Her namusu denizci gibi onun sularına gömülmek ürkütmezdi beni. Şımarık, hırçın, dakikası dakikasına uymayan, kişiyi çileden çıkaran gülümsemesiyle çok güzel olmasını bilen, tatlı sesiyle ninniler söyleyerek kişiyi uyutan deniz. Bir kadınla kutsal bir birleşmeydi onun sularına gömülmek. Üstünde binlerce namuslu gıcır gıcır teknelerin yüzdüğü denizde bu. Talih beni cüzzamlı bir tekneye atmıştı. Denizin merhamete gelip bu işi bitirmesini bekliyordu Yorick'e. Tek umudu buydu artık. Ama belli, görüyordum. Cüzzamlıyı bağrına basıp kirlenmek istemiyor. Vakti gelmemişti daha. Deniz beklemesini bilir. Almak zorunda kalmam bu cüzzamlıyı belki diyordu. Belki bir karada, belki pis bir limanda yaraları patlar da orada geberir, beni kirletmeden. Evet, Yorick'in vakti gelmemişti, ölüm kapısını çalmamıştı daha, bunu ben de duyuyordum. Güvertenin parmaklıklarına dayanmıştım. Tepemde alabildiğine yıldızlı bir gök, önümde durmadan kıpırdayan yeşilimsi denizi görünce aklıma güzel New Orleans'ım geldi. Güneşli İspanya'yı düşündüm. Kavuşacaktım artık onlara. ''Ne duruyorsun be?'' dedim kendi kendime. ''Atla içine olsun bitsin.'' Hiç değilse temiz bir ölüm olurdu, büsbütün yitirmeden kendine. Başlarına çalsınlar kömür işçisini. Neyi değiştirirdi benim ölmem? Yerime bir başka zavallı, bir başka aç, bitik adam çift nöbet tutmak zorunda kalacaktı. Kendimi denize attığımdan ötürü de arkamdan etmediği söz kalmayacaktı. Ölümüm rahat olmayacaktı. İkide bir suyun üstüne çıkacak, kolay kolay boğulmayacaktım. Ulan çarkına etmişim Yorick'im be. Sen New Orleans'lısın oğlum. Yorick'e alt edemez seni. Seni konsoloslar alt edememişler. Ne Yorick'e edebilir ne de o at hırsızı kılıklı herif. Dayan oğlum, başaracaksın. Günün birinde su da olacak, sabun da. Dışarıda kalırsan duyarsın pis kokuları. Onun için atla bok deryasını, sıçrat yanına yörene, vız gelsin, tükür yüzüne seni alt etmek isteyenlerin. Parmaklıklardan ayrılmadan önce denize de bir tükürük savurdum. Bir ölüm gemisinde olduğumu biliyordum ama bu benim ölüm teknem olmayacaktı, onu da biliyordum. Yorick'e de erişemeyecektim gladyatörlüğe, senin de suratına Caesar August, senin de sabun da istemiyorum senden. Otur kendin ye sabunu istersen, başına çal. Beni görmeyeceksin sızlanırken bir daha, topunuzun canı cehenneme. 12. ayrımın sonu. Sayfa 138.